A9 ekranlarından selamlar sayın izleyicilerimiz. Fecri Sadık, Risale-i Nur'dan Hikmetler programımızda Serdar Dayanık hocamla birlikte. Daha önceki programlarda Emirdağ layıkasından Hazreti Mehdi'nin 3 vazifesini okumuştuk. Ama programımızın ismi olan Fecri Sadık'ı her programda hatırlatmak evet. Bizim arzumuz.
İnşallah.
İnşallah Serdar hocam.
Evet Altı hocam, hakikaten o çok önemli. Fecri Sadık dendiğinde ki bu üstadımızın çok güzel bir benzetmesi inşallah kendi döneminde yaptığı Hazreti Mehdi'dir. Doğrudan Hazreti Mehdi'yi anlatmıştır üstadımız. Onun için gerek nur talebesi kardeşlerimiz gerekse Risale-i Nur okuyan ve bu yayınlar kanalıyla da aracılığıyla da bu konulardan haberdar olan kardeşlerimizin aklında kalsın diye çok güzel bir ifade. Fecri Sadık Mehdi Aleyhisselam'dır doğrudan. Onun çıkışını anlatan bir konudur. Şimdi onu tekrardan kısaca hemen hızlıca hatırlatalım izleyicilerimize. Üstadımız şöyle buyuruyor. 45 sene evvel o fecrin emareleri göründü. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış emareleri, alametleri göründü buyuruyor. 71'de yani burada kastedilen Hicri 1371, miladi 1952 yılıdır. Bu yılda Fecri Sadık'ı başladı diyor üstadımız. Çok önemli yani güzel bir müjde. Hakikaten insan anlatırken bile heyecanlanıyor. Tıpkı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mehdi'yi müjdelemesi gibi o mübarek insanda Bediüzzaman Hazretleri müjdelemiş ve diyor ki Fecri Sadık'ı başladı veya başlayacak. Eğer bu Fecri Kazip de olsa 30-40 sene yani Hicri 1401, 1411, miladi 1981 sonra Fecri Sadık çıkacak. Kutbe-i Şami sayfa 490. Fecri Kazip ne? Sabaha karşı ufukta yayılmaya başlayan birinci kızıl. O ilk ışığı patlatma anı güneşin. Fecri Sadık da Fecri Kazip'ten sonra yani o güneşin ışınlarının patlamasından sonra yayılmaya başlayan ikinci aydınlanma. İşte bu ikinci aydınlanma, yayılma nasıl olacak dedik? Bütün dünyaya yayılacak o aydınlanma. Mehdi Aleyhisselam da ne dedik? Dünyanın güneşi olacak inşallah. Evet. Onun sevgisinin sıcaklığı bütün dünyayı nuruyla aydınlatacak. Ne evet. Zamanmış bu? Hemen ona bakalım. Üstadımız bu mübarek sözünü 1371'de söylediğini söyledik. Buna 30-40 yıl sene sonra diyor. 30 olsa 1401 yapar. Yani günümüz takvimiyle 1981'e işaret ediyor üstadımız. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı, faaliyete başlayışı. Yani Fecri evet. Sadık'ın 40 olursa 1991'e işaret ediyor üstadımız. Demek ki biz izleyen kardeşlerimiz şunu çok iyi bilsinler. Üstadımızın sözüyle Mehdi Aleyhisselam 1980 ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hicri 1400 buyuruyorlar. 1979, 80, 81'lerde artık görevine başlamıştır inşallah.
Evet. Emirdağ layıkasında Hazreti Mehdi'nin 3 vazifesini okuduk Allah'ın izniyle. Şimdi Üstad Hazretleri o bahsisle birlikte çok önemli şeyler izah ediyor. Neden talebelerinin kendisine bir hüsnü zanla yaklaştıklarını, bu hüsnü zanın neden yanlış olduğunu, yanlışlığın nereden kaynaklandığını ve esasının ne olduğunu gayet güzel bir şekilde, çok açık, hepsini bu bölümde izah etmiş. Önemlidir. Çünkü şu andaki Risale-i Nur talebelerinin ahir zamanı ve Hazreti Mehdi'yi ve cereyan edecek olayları değerlendirebilmeleri, hepsinin ne anlama geldiğini keşfedebilmeleri açısından bunu anlamaları gerekiyor. Yani bir yanlış bakış açısıyla bütün olaylar, yani hani tabii. Böyle bir evet. Hedef vardır ya, böyle sen yarım santim senden bir ayrı, orada 500 metre fark olur. Tabii. İşte o yanlış bakış açısından bütün olayları çok uzak görebiliyorlar, keşfedemiyorlar. Dolayısıyla bu bölümü çok iyi anlamaları gerekiyor Risale-i Nur talebesi kardeşlerimizin. Ve çok da açık izah etmiş Üstad Hazretleri. Oranın başından hemen başlayalım. Üç vazifeden sonra hemen şöyle diyor. Şimdi hakikati hal böyle olduğu halde, bütün yani bu üç vazifeyi anlatıp, o üç vazife materyalizm ve darbinizmi tamamen susturacak diyor Hazreti Mehdi. İttihat-ı İslam'ı kuracak. Ve buna bina ederek Kur'an ahlakını yeryüzünde yaygınlaştıracak, yaşama geçirecek. Üçüncüsünde de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulüyle İsevilerle ittifak edip Hristiyanların Müslüman olması ve böylece dünya çapında İslam'ın güzel ahlakın hakim olması. Bu üç vazife. İşte bir gerçek bu olduğu halde diyor Üstad Hazretleri. En birinci vazifesi, yani iman çalışması ve en yüksek mesleği olan imanı kurtarmak ve imanı tahkiki bir surette umuma ders vermek, hatta avamın da imanını tahkiki yapmak vazifesi ise, tabii ki bunların arasında insanların imanını kurtarmak en önemlidir. Çünkü ahiretleri, sonsuz ahiretleriyle ilgili bir durumdur ve hakikaten iman kazanması. Allah'a inanmayan bir insanın Allah'a inanan, ahirete inanan bir mümin olması tabii ki birinci derecede en önemli konudur. Ahiretini ilgilendiriyor, sonsuz ahiretini. Bu diyor, bu vazifeyi manen ve hakikaten hidayet edici, irşat edici manasının tam serahatini ifade ettiği için nur şakirtleri bu vazifeyi tamamıyla Risale-i Nur'da gördüklerinden. Şimdi talebeler, benim talebelerim diyor. Gerçekten bu imanı, hiç inanmayan bir insanın imana gelmesini, ahirete inanmasını ve imanının temelli olmasını, yani yüzeysel değil, okuyup araştırarak, bütün mantıklarını anlayarak, gerçekleri kavrayarak sarsılmaz, tahkiki bir imana vesile olmasını Risale-i Nur'da gördüler diyor. Öyledir. Gerçekten Risale-i Nur devrinde gelmiş geçmiş bütün müceddidlere göre hakikaten zamanına en iyi, en güzel üslupla anlatan, hikmetli bir şekilde ahiretin varlığını bütün mantıklarıyla, gerektikleriyle, her şeyi, bütün imani konuları çok güzel hikmetle anlatan, çok güzel benzetmeler yapan ve hakikaten insanların aklına ve kalbine hitap ederek doyurucu bir şekilde imana vesile olan büyük bir mürşit gerçekten. Ve 13. asrın müceddidi. Müceddidin özelliği budur zaten Allah'ın izniyle. O imana vesile olan şahıs olmasıdır. Ancak bakın diyor ki Üstad Hazretleri, ikinci ve üçüncü vazifeler, yani İslam'ın ittihat-ı İslam, İslam birliğinin ve İslam'ın dünyaya hakim olmasının, buna nispeten, yani birinci vazifeye, iman vazifesine göre ikinci ve üçüncü derecededir diye. İman vazifesi en önemli vazifedir. İkinci, üçüncü vazifeler de ikinci, üçüncü derecedendir diye düşünerek diyor talebeler. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini haklı olarak bir nevi Mehdi telakki ediyorlar. Şimdi bakın burada Üstad Hazretleri diyor ki o Mehdi'nin üç vazifesini sayıyor. O üç vazifesinin birincisi olan önemli, en önemli olan iman vazifesini ben de ve Risale-i Nur'un içinde gördükleri için diyor. Beni Mehdi zannediyorlar ve Risale-i Nur'u da Mehdi telakki ediyorlar. Öyle anlıyorlar diyor. Ama burada diyor ki bakın Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini haklı olarak bir nevi Mehdi telakki ediyorlar. Burada haklı olarak kelimesini kullanması, yani Risale-i Nur'un Mehdi olarak görülmesini haklı bulduğundan değil, böyle bir hataya kolayca düşülebileceğinden, yani bu kabul hatasına kolayca düşülebilecek ve mazur görülebilecek bir hata olduğundan dolayı haklı olarak ifadesini kullanıyor. O şahs-ı manevinin bir mümessili, nur şakirtlerinin tesanüdünden gelen bir şahs-ı manevisi ve o şahs-ı manevi de bir nevi mümessil olan bir çare tercümanını zannettiklerinden, yani beni diyor o Risale'nin tercümanı, yazarı olarak, dolayısıyla benim eserlerim ve talebelerim içindeki ben önder olduğuma göre diyor, bu Risale-i Nur'un yazarı olarak başında beni tercümanını zannettiklerinden diyor. Bazen o ismi de bana veriyorlar diyor Üstad. Bazen o ismi de ona veriyorlar. Risale-i Nur'a veriyorlar diyor. Dolayısıyla yani tercümanı da ben olduğum için bana veriyorlar diye Üstad Hazretleri. Gerçi bu bir iltibas ve bir sehivdir. Bakın burada Üstad bu konunu vasıflandırıyor ve hükmünü veriyor. İltibas demek birbirine benzeyen iki şeyi karıştırıp şaşırmak demek. Bakın birbirine benzeyen iki şeyi. Yani mücedditlik bir nevi mehdilikle büyük mehdilik. Bu ikisi arasında bir benzeşme var ve bu benzeşmeyi birbirine karıştırarak şaşırma var diyor Üstad Hazretleri. Ve sonra hükmünü veriyor ve bir sehivdir diyor. Bu bir hatadır diyor. Sehiv hata demek. Bakın önce bu zannın, bu telakkinin bir karıştırma ve bir yanılma olduğunu önce söylüyor. Ve sonunda da hükmünü veriyor. Talebelerim hata etmiştir diyor. Bu bir hatadır diyor. Yani bana Mehdi zannedilmem, büyük Mehdi zannedilmem bir hatadır diyor.
Evet, böylece bu çok önemli diyor.
Evet.
Zan. Yani Türkçe'de de kullanılır yani. Tabii. Zan. Değil mi? Yani mesela doğrudan doğru bilinen sözlü olabilir. Çeşitli kaynaklara dayanabilir veya o kişinin ifadesine dayanabilir. O artık zandan çıkar. O katidir o. Doğrudur. Kesindir. Üstadımızın zannediyorlar demesi, bak üstadımız çok özel bir yeri. Bunu hep vurgulayalım. Bilmeyenler açısından. Az konuşur ama çok veciz konuşur diyor bir kaynakta. Risale-i Nur'da da var. Çok doludur yani sözleri, kelimeleri. Yani bir kelimesine böyle kitaplar yazılır kullandığı bir kelime. Öyle mübarek biridir. Boşu boşuna da orada zan kelimesini, fiilini kullanmaz, zannetmek fiilini. İşte zannediyorlar diyor. Yani kendilerince öyle düşünüyorlar. Doğru olmadığı halde. Şimdi sen adamın tabii kafasına girip de onu değiştiremezsin. Ama ne dersin? Ya öyle zannediyor dersin ama hakikat bu. Halk arasında da konuşulur. Veya bir şey sorulduğunda ya ben yanılmışım öyle zannettim der kişi. Hemen yani doğal irticali konuşmalarda böyledir. Şimdi hal böyleyken, üstadımız da bunu burada böyle kullanıyorken bunu anlamamazlıktan gelmemek lazım. Üstadımız böyle zannediyorlar dediğine göre demek ki hakikat ben Mehdi değilim demektir inşallah.
Evet. Üstad işte burada müceddit olması itibariyle 13. asrın geçtiğimiz yüzyılın şu anda 1433'teyiz. Geçtiğimiz yüzyılda Üstad Hazretleri bu irşat görevini gören 13. asrın bir müceddidi. Talebeleri onun yanında bulunanlar onun güzel ahlakını, büyük verdiği fikri mücadeleyi, iman çalışmasını yakinen görenler olarak ve hakikaten iman konusunda anlatımları ve tek kişiyken böyle on binlere, yüz binlere bulan rakamla imanın yaygınlaşması ve onun kişiliğindeki özellikler tabii haliyle Cenab-ı Allah'ın ona verdiği çok güzel, hikmetli, güzel nimetler var.
Evet. Haller
Ehli
var.
Keramet, evet. Haller evet. Var. Çektiği çilelerle birlikte o güzel ahlakın birleşmesinde. Yanında bu iman çalışmasıyla asrın müceddidi olduğu için ona bir nevi Mehdi'ymiş gibi bakmışlar. Üstad da onlara ilişmezdim diyor. Burada anlatıyor. Evet. Bu bir hüsnü zan olduğu için evet. Diyor. Sayın hocamız da diyor. Mesela bütün herkes hani inşallah o Mehdi olur diyor. Bu bir duadır diyor. Ve kendisine böyle dua edilene karşı, bir hüsnü zan beslenene karşı bu bir güzelliktir her Müslüman Mehdi olmak için. Üstad buna ilişmezdim diyor ama burada bunları izah etmek durumundayım diyor. Çünkü burada söylüyor. Yani bu bir hakikat ve tevil, iki noktada iltibas var, karıştırma var, tevil lazımdır. Yani bunları açıklamak gerekiyor diyor. Yani böyle bir hüsnü zan var ama bu ilelebet böyle gitmesi ve böyle kalması doğru değildir. Ben kendi konumumu ve onların bu hüsnü zanındaki düştüğü hatanın nedenlerini açıklamam gerekir diyor. Bunu da tarihe mal ediyor Risale-i Nur'a yazarak. Evet. Çünkü kendisi ha kendisi yüz yüze ifade etmiş, ha Risale-i evet. Nur'da söylemiş. Değil mi? Üstadın kendi
hatta,
sözleri var.
Tabii bunda. Onu ben hemen şuradan bulayım. Madem konu oraya geldi. Hemen söyleyelim. Emir Dalaikası 2 Risale-i Nur Külliyatı 2 Taksim 1900. Bak üstadımız ne diyor? Tam senin dediğin söz. Zaten sen de onu kastettin. Risale-i Nur bana katiyen ihtiyaç bırakmamış. Ne demek bu? Bizim üstadımızı görme şansımız olmadı. Kısmet olmadı. Hani yaş şeyle itibarıyla. Ama biz üstadımızı görmüş gibiyiz şu an. Neden? Çünkü bunu bak üstadımız cevap veriyor. Neden? Risale-i Nur bana katiyen ihtiyaç bırakmamış. Biz üstadımıza beraberiz zaten. Kaynaklar, eserler burada elimizin altında bak elhamdülillah. Sonra diyor ki yani bir sözün artık üstadımızın ağzından çıkmış olması gerekmez. Olmadığı için. Ama çıkanlar burada işte. Evet. Hepsi burada. Evet. Aç bak öğrenirsin. Üstadımız ne demiş? İlgili konuyla ilgili Risale-i Nur'u açıp bakan öğrenir. Milyonlar nüshası her biri 10 sayit kadar fayda veriyor. Bak bir de şeye bak, iltifata bak Risale-i Nur'a. Ki ne kadar mübarek biridir. Maşallah. Her bir tanesi diyor bir sayfasını aç oku 10 tane sayitle konuşmuş gibi olursun diyor.
Muazzam.
Maşallah. Risale-i Nur'u okumak 10 defa benimle görüşmekten daha karlıdır diyor. Yani tabii ki tevazu ama neticede mübarek elleriyle yazıyor ama Risale-i Nur'un bak doğruluğuna bak. İçinde hakikatleri barındırdığına bak sen bu sözle.
Evet.
Ve bak kıyas yapıyor üstadımız. Benden 10 defa karlıdır diyor. Ha, demek ki sen üstadımız burada olsaydı keşke inşallah ama ahirette görürüz inşallah. Burada olsaydı da biz ona o mübareğe soru yöneltseydik ahir zamanla ilgili, mehdiyetle ilgili. Onun ağzından her çıkan sözü kabul edecek miydin? Edecektin.
Elbette.
İtiraz edebilir miydin? Asla. Çünkü yalan söylemez. Asla.
Tevil edebilir
miydin? Tevil edebilir miydin? Sağa sola onu da yapamazsın. E şimdi niye yapıyorsun? Üstadımız ne diyor bak? 10 sayıktan daha karlısın diyor. Okursan. Peki ne yazıyor Risale-i Nur'un içinde biz açıp baktığımızda? İşte okuyoruz.
Evet.
Biz risalelerden okuyoruz. Mehdi Aleyhisselam'ın ne zaman, nerede çıkacağı ve geleceği ve neler yapacağı ve hatta yapacağı şeylerin detaylarına kadar açıklamıştır üstadımız. Kendisine ihtiyaç bırakmamış Allah razı olsun. Maşallah. Biz kendisine yetişemeyeceğimiz için.
Evet gerçekten. Şimdi o ikinci ve üçüncü vazifeleri dikkati nazara almamışlar diyor. Hı hı. Bana bu hüsnü zannını beslerken talebelerim diyor. Halbuki burada şimdi izah edecek birazdan okuyacağız onları da. İkinci ve üçüncü vazifelerin ne kadar şaşalı olduğunu anlatıyor.
Hı hı. Evet.
Ve dünya çapında çok büyük olaylar, milyonlar insanların gözü önünde, onların katılımıyla ve bütün dünyanın gözleri önünde cereyan edecek olaylar olduğunu anlatıyor.
Evet.
Hazreti Mehdi'nin ikinci ve o üçüncü görevlerini dikkate almadan bir kişiye hüsnüzan etmenin işte böyle hata sonucu vereceğini evet, ve bunun evet. bir karıştırma olduğunu evet. izah ediyor.
Ya burada aslında ana konu cehalet altı hocam. Yani biz dedik ya üstadımızı tanımalıyız bir kere. Hakikaten bak herkes okusun hayatına. Risaleleri herkes okusun. Yani anlamam diye bir şey yok. Anlıyorsun. O kadar da güzel programlar var. Üstüne tıklıyorsun kelimenin. Tık bir açılıyor. Oradan Türkçesi çıkıyor. Tamam anlıyorsun. Yani öyle zor bir şey değil. Zor bir şeymiş gibi göstermeye çalışanlar var. İşte biz buradan söyleyelim. Zor değil. Gayet anlaşılır. Çok da güzel. Harika. Çok lezzetli. İnsan böyle bir okumaya başladım zaten alıyor götürüyor örnekler değil mi? Sen zaten nur talebesin.
Şüphesiz.
İyi biliyorsun. O, bu çok önemli. Yani biz önce Risale-i Nur cehaletin üzerinden bir kalkacağız. Yani Risale-i Nur yönünde cahil olmayacağız onu demek istiyorum. Bu önemli. Eğer Risale-i Nur'u biz tamamına hakim olursak kimin doğru, kimin doğru söylemediğini hemen anlarız. Çünkü kaynak var. Bak 10 sayıktan daha karlısın diyor evet. üstadımız. Kaynak var elimizde. Çünkü öyle hani atıp tutanlar oldu mu havada yakalarsın. Eğer öğrenirsen Risale-i Nur inşallah. Bak şaşalı dedin. Şimdi üstadımız onu da çok güzel açıklamış. Çünkü üstadımızı Mehdi zannedenler tamam bu bir zandır güzel bir şey. Zaten hocamız bunu açıkladı. Herkes kendi hocasını, efendim şeyhini zannedebilir. Bunda mahsur yok. Hatta güzeldir. Çünkü o zanda ne yapar? İslam'a hizmet eder. Çünkü Mehdiyet bir hakikattir, doğrudur, haktır. Bizim üzerimize düşen de hem Allah rızasını İslam'a hem de o mübarek şahsa yardımcı olabilmek. Tıpkı üstadımızın yaptığı gibi. Hizmetkarıyım diyor. Piştar bir neferiyim diyor. Öncü evet. bir askeriyim diyor. E biz de işte örnek alıyoruz işte nurları. Dolayısıyla üstadımızı örnek alıyoruz. Aynısını yapmaya çalışıyoruz. E herkes onun aynısını yapmaya çalışır. E ne olur işte İttihat-ı İslam'ın bir kapısı daha açılmış olur. Bu güzel bir şey. Buna mahsur yok. Ama bir kişiye ısrarla olmadığı halde o Mehdi'di demek doğru değil. Kur'an'a göre hadis-i şeriflere göre, alimlerin, İslam alimlerinin yaptığı açıklamalara göre ve Risale-i Nur'a göre doğru değil.
Ve hayatın gerçekleriyle
de uymuyor.
Evet.
Nereden uymuyor? İşte senin dediğin mesela sırf o şaşalı kısmı bile konuyu anlatmaya yetiyor. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri'nin döneminde böyle bir hayatının bir evresi olmadı ki üstadımızın. Yani bunu kim söyler biliyor musun? Üstadımızın hayatını bilmeyenler söyler. Ya o mübarek, o güzeller güzelin zaten 30 küsür yılı hapiste geçiyor, hücrede. Ve çok zor şartlarda geçiyor. Yani her insanın öyle kaldırabileceği gibi de değil ayrıca. Çok zor. Ya ona tabii ki o zor gelmez, o manevi şey onu çok çok şevklendirip heyecanlandırıyordur mutlaka ama biz üstadımızın hayatında şaşa görmedik. İşte hep eziyet gördün. Hayatı nasıl geçti mübareğin değil mi? Hep zorluklar, hep çile. Hayat öyle geçti. Çevresindeki abilerimizin de öyle biliyorsun işte. Hepsi hapishanelerdeydi. Denizli'den oraya, oradan oraya, Afyon'a. Tabii. Sürekli öyleydi. Öyle geçti hayatları. Şaşa yok ki hayatlarında.
Maşallah.
Yani bunu böyle yorumlamak doğru olmaz. Risale-i Nur'a da uygun değil. Şimdi bakalım üstadımız bu konuyla ilgili ne demiş? Yine sendeki kitaptan Sikke-i Tasdik-i Gaybi sayfa 9 kardeşlerimiz açsın baksınlar orada var. Birinci vazife o iki vazifeden 3-4 derece daha ziyade kıymettardır. Birinci vazife Mehdi Aleyhisselam birinci vazifesi ikinci ve üçüncü vazifelerinden daha kıymetlidir diyor üstadımız. Sonra devam ediyor. Fakat ama buna rağmen öyle olmasına rağmen o ikinci, üçüncü vazifeler pek parlak. Şimdi bak ikinci ve üçüncü vazifeler yapıldığında ne oluyormuş? Nasıl bir etki meydana geliyormuş? O anlatılıyor. Parlak. Pek parlak üstelik. Bak sadece parlak da demiyor. Pek parlak. Yani abartı var burada. Şey var.
Vurgulama.
Vurgu var. Evet, evet. Ve çok geniş bir dairede. Bak ikinci vurgu geldi. Çok bak geniş değil. Çok geniş bir dairede ikinci vurgu. Ve vurgular bitmiyor. Şaşalı gösterişli bir tarzda olduğundan umumun ve avamın nazarında daha ehemmiyetli görünüyorlar. Ehemmiyetli.
Evet.
Şimdi bak bu çok önemli. Bir kere hocamız hep onu söylüyor. Anlamazlıktan gelinecek gibi değil hakikaten. Şimdi hani biz Risale-i Nur işte az önce dedik ya okuyan anlaşılmıyor. İşte anlaşılıyor. Ne var burada anlaşılmayacak? Birinci vazifesi daha kıymetlidir diyor. Nedir o? İman hakikatleri. İşte az önce sen çok güzel anlattın. İnsanların bir kere iman etmesine vesile o. Mehdi zaten adı üzerinde yani. Hidayet bulmuş ve hidayete vesile olan kişi. İnsanların hidayetine vesile oluyor. Nasıl? İman hakikatleri yönünde, imani konular üzerinde yapmış olduğu çok kıymetli çalışma ve hizmetleri ve eserleriyle. Aslında bu çok kıymetli. Niye? Çünkü insanların ahiretini etkileyen bir şey. Yani sonsuz hayatını etkileyen bir çalışmaya vesile oluyor. Mehdi Aleyhisselam. Bu yönüyle çok kıymetli diyor. Ama insanın da tabii yaratılışında, yapısında bu vardır. Yani dışarıdan görünen, fiziki olarak tespit edilen olaylar veya gözle görülen olaylar daha böyle birinci dereceden etkiler insanları. Bu psikolojide bildiği için üstadımız onu da çok güzel izah etmiş. İkinci ve üçüncü vazifeleri yani İttihat-ı İslam'ı oluşturması İsevi ruhanilerle itaat edip birlik olup dünya çapında İslam'ı yaymasının nasıl olacağını anlatmış. Pek parlak, çok geniş bir daire ve şaşalı. Şimdi bak, pek parlak ne? İnsan hani böyle yıldızlar için kullanılır, bakamazsın. O kadar parlaktır ki pırıl pırıldır. Güzelliğine, estetiğine, zerafetine ve onun nuraniyetine çok güçlü olduğu için bakamazsın. Yani halk arasında öyle konuşulur. Ya ne kadar pırıltılı, ne kadar parlak diye kullanılır değil mi? Harikalığı ifade eder o. Bu şey. Ve üstadımız bak pek ifadesiyle de bunu ne yapıyor? Pekiştiriyor. Üstadımız döneminde böyle bir durum yoktu. Tabii olmadı. Ki. Açsınlar baksınlar üstadımızın hayatında. Yok böyle bir şey üstadımızın hayatında. Çok geniş bir dairede. Üstadımızın hayatını yine açsınlar baksınlar işte. Neydi dairesi? İşte memleket sınırları içerisindeydi. Ya zaten ömrünün çoğu savaşta geçti mübareğin. Cephelerde geçti yani. Yurt dışına çıktı ama esaretle çıktı. Yani o zor ve o da olağanüstüdür, harikadır. O Rusya'dan geldi mübarek tekrardan memlekete geri döndü ki olacak şey değildir. Mübarek bir şahıstır. Allah ona yardım etmiştir, olmuştur. Şimdi geniş daire diyebilir miyiz üstadın Rusya'ya gitmesine? Peki şaşa ve ihtişam içinde mi gitti üstadımız yurt dışına? Yok. Esir düştü.
Tabii.
Zorluklar içerisinde gitti. Demek ki diyemezmişiz. Ya zaten denmezdi hani bilinsin diye anlatıyoruz. Yoksa nur talebeleri, kardeşlerimiz bunları gayet iyi biliyor. Bizden daha iyi biliyorlar zaten denmeyeceğini. Peki şaşa gösteriş var mıydı? Üstadımızın hayatında ve hizmetlerinde imani gösteriş vardı. Çok etkiliydi. Yani çoğu insan iman etmeyen değil mi? Mesela ateistler sen daha iyi biliyorsun. Ya biraz daha konuşsam Müslüman olacağım diyor. Kaçıyor mesela. Yani hissediyor yani. Evet. Beni etkileyecek diyor. Böyle bir ihtişam vardı üstadımızda. İmani yönden etkiliyordu.
Evet.
Yani ateizmi, Darwinizmi, materyalizmi yerle bir ediyordu. bir konuşmasıyla, bir örneğiyle kendi döneminde. Ama şaşa yoktu üstadımızın döneminde. Peki Mehdi Aleyhisselam'ın döneminin nasıl olacağını mı anlıyoruz biz burada? Nereden anlıyoruz? Geniş daire ve şaşa ve parlak. Yani ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde diyor üstadımız. Risale-i Nur'un asıl sahipleri yani Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Allah'ın izniyle gelir. O tohumlar sümbürlenir. Biz de kabrimizden seyreder Cenab-ı Allah şükrederiz diyor. Evet. Bak ta ahir zaman.
Şimdi o daireyi genişlettirir.
Bak ne diyor, çok geniş bir daire diyor ya burada. Bir daha başka bir sözünde bunu vurguluyor. O daireyi anlatıyor. Ama ne zaman olacağını anlatıyor? Kendi zamanında değil. Ta ahir zamanda olacak o geniş dairedeki o geniş, o pek parlak, o pek şaşalı olaylar.
Evet.
Onu anlatıyor.
O şaşa şimdi İttihat-ı İslam'ın varlığı demek. Şu an dünyadaki İslam ülkelerini düşün. Orta Doğu coğrafyası, yukarıda Türk devletleri, Kuzey Afrika'daki Müslüman ülkeler. Bakın bunların adetlerini sayın. Şimdi sadece bir tanesinde bir olay olduğunda, değil mi? Mısır çalkalanıyor, dünya birbirine giriyor. İşte seri olarak diğer ülkelere de sirayet etti. Bu da Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerindendir. Bir ülkenin bir olayında bütün dünyanın gözü önünde ve büyük olaylar şeklinde. Bütün yazarlar bunları yazıyor. Bütün televizyonlar birinci haber bunu gösteriyor. Bütün herkesin dilinde bu konu konuşuluyor. Yorumlar yapılıyor, haberleri takip ediliyor. Başkanlar bu konuda toplanıyor. İşte bütün haber alma merkezleri acil bu konuyla ilgili toplantılar yapıyor. Yani bir numaralı konu oluyor. İttihat-ı İslam demek, bütün İslam ülkelerinin, bütün Türk coğrafyasının, tabii, Kuzey Afrika'nın hepsinin bir anda birleşmesi ve bir birlik kurması demek. Bu böyle görmeden geçilebilecek bir şey mi?
Mümkün
çok
değil.
Büyük şaşa oldu. Tabii. Aşikar.
Geniş yankı uyandıracak. Evet. Geniş dünya çapında.
Dünyanın bir numaralı konusu, tabii, olacak. Yani herkes, tabii, bundan bahsedip her şeyi buldursun, bu merkezli olacak. Tabii. Peki üçüncü vazife, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mübarek, güzeller güzeli nurumuz, onun nuzulü ve Hristiyanların önderi, lideri olup, başında olup onları Kur'an'a sevk etmesi, Hristiyanlığın tasaffi etmesi, saflaşması, üçlemeden kurtulup vahdete girmesi, bir, yani Müslümanlığa benzemesi ve sonra da hak kitap olarak Kur'an'a uyup Müslüman olmaları Hristiyanların. Görülmeyecek bir şey mi? Ve onların hepsinin birden Müslümanlaşarak dünyada bütün İslam ahlakının hakim olması, gelip geçebilecek kimsenin farkında olmadan olabilecek bir şey olmadığına ve üstadın tabiriyle şaşalı, işte herkesin göreceği böyle parlak, şaşalı bir olay olacak. Dünyanın bir numaralı konusu olacak. Milyarlarca, evet, insan, yani milyon değil, milyarlarca insan, yani Müslümanların sayısı öyle, Hristiyanların sayısı daha fazla, onların Müslüman olduğunda bütün dünya Müslüman olmuş olacak.
Evet.
Ve öyle görkemli bir olay ki bu, bütün yazarlar bundan bahsedecek, televizyonlar bundan bahsedecek, bütün aydınlar bundan bahsedecek, siyasetçiler bundan bahsedecek, her şey bu konunun etrafında olacak. Bu konu böyle bir şey üstadımızın döneminde veya daha önceden oldu mu? Olmadı.
Bu oldu işte, diyenler var ama biliyorsun.
Oldu.
Ne yani, olmuş? Biliyor musun? Biliyorsun zaten.
Camdan uçma.
Evet. Hazreti İsa gelmiş haşa. Birlikte namaz kılınmış üstadımızla. Ya üstadımız böyle bir şey yapsa söyler. Ayıp oluyor. Yani bu olağanüstü bir şey. Bu çok acayip bir şey yani. Zaten acayip diye kendi ifade ediyor zaman zaman üstadımız. Evet. Acayip bir şey bu. Üstadımız bunu söyler. Bu saklanacak bir şey değil ki. Bir de niye saklayalım? Yani niye üstadımız bütün hakaiti söylemişken böyle bir hakikati saklasın? Kur'an'da var. Cenab-ı Allah zaten söylüyor Hazreti İsa'nın geleceğini. Yani Cenab-ı Allah'ın ilan ettiği, duyurduğu bir şeyi kim saklayabilir ki? İşte yani bilmeyenler bilsin diye tabii. Yani programları izleyenler biliyordur mutlaka da. Bazı kardeşlerimiz öyle söylüyorlar. Hazreti İsa geldi, mübarekle namazını kıldı. İşte kimisi camdan uçtu gitti diyor, haşa. Kimisi de vefat etti. Biz gömdük, birkaç tane abi biliyor diyorlar. Böyle diyorlar hakikaten. Böyle bir şey yok. Bu doğru değil.
Evet,
doğrusu anladım. Burada Kur'an'daki ayetlerdir. Hazreti İsa'nın ikinci kez nuzul edeceği, icraatlarını yapacağı Risale-i Nur'da detaylarıyla anlatıyor ki peygamberimizin de birçok mevzu aleyhissalatü vesselam hadisi var. Hizmetleri var. O şaşayı da bir kere hocamız anlatmıştı. İnşallah Ayasofya Camii'nde demişti. Küçük Ayasofya Camii'nde. Bütün dünya televizyonları naklen verecek. Ya bu çok büyük olay ya. Yani dünyada daha bundan büyük olay mı olur? Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra. Ullazim peygamber ve Halifetullah ikisi birlikte bir mekanda olacaklar. Ve peygamberimizin tarif ettiği o namaz olayı oluşacak. Bundan da hiç kimsenin haberi olmayacak. Ya bir kere bu zaten yani akla uymuyor. Mantığa uymuyor. Ve tabii bu inançta olan insanlara da hakaret oluyor bu. Onun için bunu bir an önce düzeltmek lazım bu görüşün doğru olmadığını.
Bu da en güzel muhterem Salih Özcan abimiz ifade ediyor. Maşallah, Allah hidayet versin diyor. Evet. Allah ıslah etsin diyor.
Evet.
Böyle tevilleri yapanlara.
Evet.
Onlar tabir etmiyorlar, tevil ediyorlar diyor. Sonra da Allah hidayet versin, Allah ıslah etsin diyor. Yani üstadın açık olan anlatımlarını bu derece tevil edip farklılaştırma çabası onların ne kadar aciz ve böyle zaaf içine düştüklerini artık mantık çöküntüsüyle birlikte ne kadar üstattan farklılaştıklarını gözler önüne sürüyor.
Evet, ya yani o zaman üstadımız birdi, şimdi 10.
İnşallah.
10 katı diyor kerdasınız. Şimdi hiç kimse öyle Risale'de olmayan şeyleri söylemeye kalkmasın. Ki bak ben bir kitap okumuştum Mustafa Akçil'in. Üstadla Hasbihal diye bir kitabı var. Kardeşlerimiz oradan baksınlar. Üstadımız Nurcu kardeşlerimize ne diyor biliyor musun? Çok manidar. Sayfa 247'de Risale-i Nur'a kanaat ediniz başlığında. Bak diyor ki üstadımız, siz mecbursunuz. Benim meslek ve meşrebimi ve Risale-i Nur'un meslek ve meşrebini benden gördüğünüz gibi muhafaza etmeye.
Maşallah.
Daha bunun üstüne söz olur mu? Siz mecbursunuz benim meslek ve meşrebimi ve Risale-i Nur'un meslek ve meşrebini benden gördüğünüz gibi muhafaza etmeye. Evet, mecburuz. Biz o mecburiyeti aldık. İnşallah yani hakkında vermeye gayret ediyoruz. Veriyoruzdur inşallah. Ne yapıyoruz? Üstadımız ne dediyse aynısını aktarıyoruz. Hem üstadımızın sözlerini hem de Risale-i Nur'u koruma ve muhafaza etme emri var üstadımızın bize. Muhafaza etmeye mecbursunuz diyor.
Çok önemli.
Hepimizin üzerine böyle bir mecburiyet var. Ne yapıyoruz o yüzden biz? Hiç sağına soluna dokunmadan sadece kapağını açıp üstadımız ne buyurmuş, bunu buyurmuş, onu anlatıyoruz. Hı. İşte bütün Nurcu kardeşlerimizin değil mi? Ve Risale-i Nur külliyatına sevgi duyan, muhabbet duyan kardeşlerimizin yapması gereken şey ve üstadımızın emrine göre bu şekildedir.
Benim meşrebim benim gibi olmaya, o şekilde muhafaza etmeye mecbursunuz diyor.
Evet.
Yani farklılaştırmamanın önemini artık üstad bunu kelam olarak ifade etmesi çok ayrı bir öneme sahip. Ya bunun zaten öyle olduğu aşikardır.
Evet.
Yani bu her şeyin bir adabı vardır. Değil mi? Yani bir camianın, bütün camialarda böyledir.
Tabii.
Yani manevi önderinden farklılaşan bir şey o camia sayılmaz artık. Değildir.
Tabii.
Artık bunun yani o camianın manevi liderinden tarafından vurgulanmaz bile. Yani tarikatlarda, mübarek camialarda bu edep adabın birinci konusudur zaten. Yani böyle bir şey.
Evet.
Ama üstad bunu ifade etmiş.
Evet.
Bakın bu çok önemli.
Ve manidar.
Evet. Yani o yüzden bu konulardaki özellikle tevil edenlere yönelik üstadın muazzam bir ifadesidir. Yani
maşallah.
Bunu dikkate almaları mutlak gerekli. Mutlak gerekli. Üstad Hazretleri burada bu iltibas ve sehivi açıklarken ikinci, üçüncü vazifelerin ne kadar şaşalı olduğunu, dünya çapında olaylar olduğunu, fakat talebelerinin bunu nedense dikkate almayarak o hüsnü zanlı beslediklerini izah ederken, bu bir nevi mehdilik ile büyük mehdinin farkını şöyle çarpıcı bir ifadeyle artık özlü, hikmetli ifade ediyor. Aynı yerde devamında diyor ki, gerçi her asırda hidayet edici bir nevi mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş. Geçmişte ve şimdi kendisi de dahil olmak üzere. Fakat her biri bu üç vazifelerden birisini bir cihette, bir yönüyle yapması itibariyle ahir zamanın büyük Mehdi ünvanını almamışlar. Hı hı. İşte budur diyor. Yani bir insanın büyük Mehdi olabilmesi için biraz evvel diyor anlattığı bu üç büyük vazifeyi yerine getirecek tek bir şahıs. O üç vazifenin hepsini birden yerine getirecek ki büyük Mehdi olabilsin diyor. Ancak geçmişte gelen müceddidler ve kendisi de dahil olmak üzere bu üç vazifenin bir tanesini bir yönüyle yapmışlardır diyor. O yüzden onlar büyük Mehdi olamazlar diyor. Üstad Hazretleri İttihat-ı İslam kurmadı ve başına geçmedi. Hı hı. Çünkü o Mehdi'ye verilmişti. Dünyaya İslam ahlakın hakim olması onunla birlikte olmadı ve Hazreti İsa ile bir araya gelmedi. Dünyaya İslam hakim olmadı. Onun döneminde olmadı. İşte bir asır sonra olacak diyor Üstad bu dönemde. Evet. Bunu büyük Mehdi yapacak diyor. Ben de onun hizmetkarıyım, öncüsüyüm diyor. Nur talebesi kardeşlerimizin Üstad'ın anlattığı çok açık, sarih ifadeleri hiç temilsiz, temiz bir vicdanla, Allah'tan korkarak, Üstad'ı saygıyla, severek, camia taassubuyla düşünmeyerek ahirette herkes tek başına hesap veriyor. İnşallah. Allah birebir soruyor. O yüzden kendi vicdanlarıyla, temiz akıllarıyla saflaştırarak kendini, Üstad ne dediyse odur diyerek düşündüklerinde bu gerçekleri çok rahat bir şekilde algılayacaklar. Üstad öyle algılamalarını istiyor. Hı hı. Bu telakkiden vazgeçin diyor. Hı
hı. Ki bunu zaten sözlü de söylemiyor Üstadımız. Bak Risale'ye geçiyor bunlar. Yani bunlar Üstadımızın sözlü bir yerde anlatıp da sonra alıntı yapılan açıklamalar değil. Hı hı. Risale'de var bunlar. Öyle sağlam ki. Tabii o mübarek biliyorsunuz Üstadımıza hep bir öyle bir manevi sinema diyor Üstadımız ona. Manevi sineması açılıyor onun. Seyrediyor yani mübarek. Yani 50 sene sonra, 100 sene sonra. Yani Üstadımız ben gördüğümü yazdım kardeş diyor. Görmediklerimi yazmadım. Gördüğümü yazdım diyor. Mübarek bunları görüyor ve ahir zamanda inşallah Mehdi Aleyhisselam ve talebelerinin bir konusunun da bu olacağını çok iyi biliyor. Yani Risale-i Nur'u savunmak. Kime karşı? Karşısında olanlara karşı diyelim. O yüzden de ne yapıyor? Bak Risale-i Nur'a geçirtiyor bunları, yazdırıyor bu konuları. Yani bunları sözlü anlatmış olsaydı tabii farklı olurdu ama kaynak o kadar sağlam ki bak 10 sayit burada tabii duruyor inşallah. O kadar sağlam. Üstad, senin o konu bitti mi?
Evet.
Ona ben ilave yapayım o zaman istersen.
Tamam.
Şimdi Üstadımız hem oradaki pek parlak, pek geniş, çok geniş dairede şaşalı vurguları yaptığı o dönemin kendi döneminde olmadığını güzel anlatmış en güzel şekilde. Bir de bak başka bir örnek daha veriyor ki anlamayanlar daha iyi anlasın diye. Şimdi o ortamın, o vaziyetin, o durumun yani ahir zamanda Mehdi ve talebelerin ve Hazreti İsa ile birlikte beraber hizmet etmelerinin getirdiği dünyadaki o yankı, büyük olayın kendi zamanında olamayacağını da anlatıyor üstadımız. Nasıl anlatıyor? Hemen okuyalım yine sendeki kitaptan. Sike-i Tasdik Gaybi sayfa 156'da üstadımız şöyle buyuruyor. Şimdi bak 3 tane vazifeye hep dikkat çekiyor üstadımız. Birinci vazife daha kıymetlidir. İkinci ve üçüncü vazifeler şaşalıdır diye ama üçünün de bir arada olması şartı vardır. Kim için? Büyük Mehdi için.
Evet.
Bu üçünü de yapması gerekiyor. Şimdi bak yine oradan devam ediyor üstadımız. Hem bu üç vezaif yani bu vazifeler, görevler bak birden. Ne demek bu?
Hepsi birden.
Anlaşılmayacak bir şey yok. Üçü aynı anda yani. Yani sadece birini yapan büyük Mehdi olmuyormuş. Mesela iman hakikatleri çalışmaları yapan olmuyormuş. Siyaset olmuyormuş. Diyanet olmuyormuş tek başına. Üçü birden bir şahısta. Bak bu da çok önemli. Bir şahıs. Demek ki Mehdi bir şahıs. Nasıl bir şahıs? O üç görevin birden oluştuğu, üzerinde olduğu bir şahıs. Yahut cemaatte bu zamanda bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerh etmemesi, yani birbirini engellememesi, zarar vermesi pek uzak. Adeta kabil görünmüyor. Al sana kapı gibi cevap. Açılmaz o kapı. Küfür açamaz bu kapıyı.
Benim zamanımda...
Bak tekrar ediyorum. Mümkün değil diyor. Üç vazife. Birden, üçü bir arada. Bir, şahısta veya cemaatte bu zamanda, hangi zamanda? Ayrı zamanı kastetmiyor herhalde üstadımız. Bu zaman dediğin zaman biri. İşte bu, ben size ben bu zamanda bunun olması mümkün değil altı desem ne anlaşılır buradan?
Yaşadığımız
zaman. 2012 anlaşılır bu zaman. Değil mi? Yaşadığın zaman, bulunduğun zaman yani. Üstadımız da diyor ki benim zamanımda bu zamanda diyor böyle olması ve bak mükemmel olsa mükemmel olmaz demek bu. Mükemmel olması ve birbirini engellememesi pek bak uzak demiyor. Pek uzak diyor. Ne demek bu? İmkansız. Evet. Ve adeta kabil yani kabul edilebilir. Mümkün görülmüyor evet. diyor. Yani hani kati ifadesini kullanır ya üstadımız. İşte bunun başka güzel hikmetli anlatımı. Benim zamanımda üç vazifeyi bir kişide bulunması mümkün değil kardeş diyor. Mümkün değil yani.
Evet.
Artık. Bu ne demek? Ben Mehdi değilim demek. Benim zamanımda Mehdi yok demek. Böyle bir iddiada bulunmak da mümkün değil. Manasız, anlamsız, zandan öteye geçmez. Dolayısıyla hatadır, evet. yanlıştır. Az önce senin anlattığın gibi. Bak sonra o şeyi tamamlayayım sözünü. Bak ahir zamanda. Şimdi ne oldu? Bu zamanda dedi. Mümkün değil dedi ya. Sonra şimdi de ne zamanı anlatıyor şimdi? Ahir zamanda. Yani son zamanda, dünyanın son zamanında. Ali Beyt-i Nebevi'nin aleyhissalatü vesselamın cemaat-i nuraniyesini Peygamber Efendimiz'in soyunun nurani cemaati temsil eden temsil Hazreti Mehdi'de ve cemaatindeki şahsı manevisinde ancak onlarda yani ancak onlarda içtima edebilir. Cami, cemaat ortak noktada buluşabilir, olabilir diyor. İki tane burada çok anlaşılır konu var. Bir, bu zamanda, benim zamanımda bu mümkün değil kardeş diyor. Ve sonra açıklıyor ne zaman mümkün olabileceğini? Ahir zamanda. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan gelen Hazreti Mehdi'de temsil eden Hazreti Mehdi'de. Soralım, şahsı manevinin temsil kabiliyeti, gücü olabilir mi? Yani görünmeyen bir şey neyi temsil edebilir?
Olmaz.
Şahıs olmaz değil mi? Mümkün değil. Ve cemaatindenin yani Mehdi Aleyhisselam cemaati ve bundan oluşan şahsı manevisinde ancak yani bir tek kati suretle başka hiçbir şekilde olmayacak şekilde sadece onlar da olabilir diyor. Yine hocamızın sözü de bunu anlamazdan gelmek olmaz.
Evet.
Bu da açık.
Üstad gayet tek bir cümle içinde bu vazifelerin hepsini ifade etmiş. Diyor ki Büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var. Ve siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde, cihat aleminde çok dairelerde icraatları olduğu gibi diyor. Bakın. Daha ilk alem, siyaset alemi üstadın zaten yani Euzu billahi mine şeytani ve siyaseti dediği
evet.
yani şeytandan ve siyasetten Allah'a sınırım deyip evet. uzak kaldığı bir konudur. Siyaset konusu. Yani siyasete başbakanları bir iki defa mektup yazmakla siyasetin içinde olmadığı çok açık bilinen ve siyasetten özellikle uzak durduğu kendisini ikinci Said dönemi diyerek hayatını tamamen iman hakikatlerine anlatmaya adadığı dönem hiç yani gazete okumazdı zaten talebeleri çok iyi bilir. İlgilenmezdi o siyasi sosyal zaman çok önemli yerlerde
evet.
bir iki mektup oluyor başbakana evet. bir mektup yazıyor mesela.
Veya davet ediliyor.
O kadar. Evet.
İcabet ediyor o şekilde.
Siyasetten özellikle uzak duruyor. Ama diyor ki Mehdi'nin siyaset aleminde görevi olacak diyor. Diyanet aleminde yani dini konularda Hazreti Mehdi'nin müceddit ve müştehit olduğunu, en büyük müceddit ve en büyük müştehit olduğunu inşallah bir sonraki programımızda Hazreti Mehdi'nin vasıfları olarak üstadın çok önemli vasıfları anlatıyor. Onlardan bazılarıdır bunlar. Diyanet aleminden kast. Yani bütün mezhepleri kaldıracak diyor hadis-i şerifte.
Evet.
Mezheplerin kaldırılması ve dini konularda ihtiyat etmesi, Kur'an'ın hükümlerinin ne olduğunu, gerçek manalarının İslam'da onların nasıl yaşanması gerektiğini bütün insanlara anlatması. Hı hı. Üstad Hazretleri kendini ifade ediyor. Üstad Hazretleri Şafii mezhebine uyan, yani İmam-ı Şafii bir müceddit olarak o müceddide tabi olmuş bir kişi. Hı hı. Bunları detaylarını inşallah bir sonraki programdan alacağız. Diyanet aleminde de vazife görmemiş. Üstad bir iştihat da etmemiş. Hı. Saltanat aleminde. Hı hı. Biraz evvel sen çok güzel ifade ettin. O çileli, tabii, mücadeleli, fikri mücadeleli, çok nefis, güzel hayatını, güzel ahlakını.
Ya mağarada, ya karakolda, ya mahkemede,
ya cephede,
ya cephede, ya karakolun üstündeki işte odada, evet, ya karşısında, karakolun karşısındaki evde, evet, veya ağacın, ağaçların tepesinde biliyorsun güzel şey yapıyor. Orada tefekkür halinde. Yani böyle bir hayatı vardı üstadımızın. Evet.
O da son saydığı cihat aleminde. İşte üstadın cihat aleminde.
Evet.
Ama saltanat aleminde, diyanet aleminde ve siyaset, hı-hı, aleminde, hı-hı, üstadın vazifesi olmadı. Yani bu bir gerçek. Cihat aleminde oldu. Yani İslam'ın güzel ahlakını anlatmak ve bunun karşılığında da o güzel çileyi, ona güzel cennet asa, o güzel ortamı hazırlayacak, o çileyi çekmekle geçti hayatı. Hı-hı. Bir tek bu alemde, hı-hı, ve bir yönüyle diyor Üstad Hazretleri.
Tabii. Yani, ve zemin hazırlıyorum diyor işte. Evet. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın dünya çapında etkili olacak faaliyetlerine, tamamına ben zemin hazırlıyorum diyor. Yani ben Mehdi'yim demiyor. Ben zemin hazırlayacağım. Evet. Yani hatta hizmetkarıyım diyor o mübarek şahsın. Ki yani üstad gibi birinin hizmetkar diye kendini sıfatlandırdığı birini de tabii düşünmek lazım. Nasıl yani olabileceğini o mübareğinde. Bu da önemlidir çünkü. Yani üstadımızın çok, yani olağanüstü biri olduğu açık. Hatta geçen programda da söyledik. Hocamız onu çok güzel ifade etti. Peygamber değil. Ama peygamber gibi dedi.
Tabii.
Yani çok, yani önemli bir açıklamaydı. Evet. Yani böyle kafama kazındı yani. Böyle, maşallah, duruyor kafamda, yankılanıyor. Çok önemli.
Evet.
O kişi, peygamber gibi olan kişi, ben diyor ki zemin hazırlıyorum diyor. Biz hiçbir şey inkar etmiyoruz. Üstadımız çok güzel çalışmalar yaptı zaten. İmani yönde. Bunlar belli, tarihe geçmiş. 13. yüzyılın müceddidi zaten. Yani bu zaten inkar edilen bir şey değil ki. Bilakis onu anlatıyoruz zaten. Ama 13. yüzyılın müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 14. yüzyılın müceddidine, ki en büyük müceddittir ki bunu biz anlatacağız bir sonraki programda, ona zemin hazırlamıştır bu yaptığı kıymetli çalışmalarla.
Evet.
Bunu kim söylüyor? Kendisi söylüyor. Üstadımız, evet, söylüyor.
Maşallah, programımızın sonuna yaklaştık. Ancak Emirdağ Laikası'ndaki bu üç vazife ve arkasında bugün programında konu ettiğimiz sehiv iltibas, talebelerin yaklaşımlarının yanlışlığının nedenlerini izah etti. Bu çok önemli bölümün sonunda. Üstad şunu söylüyor, onu da kısaca söyleyelim. Çünkü tamamlansın o blok konu.
Evet.
Diyor ki üstad, ben kendimi seyit bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilmiyor. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten olacaktır. Peygamber Efendimiz'in soyundan olacaktır diyor. Ben de Ali Beyt'ten değilim, seyit değilim diyor. Hazreti Mehdi seyit olacaktır diyor.
Evet.
Bu konuda bazı tabii Nisa-i Nur talebesi kardeşlerimiz spekülasyon yapıyorlar yani. Ama Hazreti Mehdi'nin seyitliği şecereyle sabit, hı-hı, olacaktır.
Hı-hı.
Yani, hı-hı, bir önceki nesil, ondan önceki nesil, ta Peygamber Efendimiz'e kadar açık bir şecereyle Peygamber Efendimiz'in torunu olduğu sabit olacaktır. Yani belgeli, net olacak bir şekilde sabit olacaktır. Üstad Hazretleri'nin bu konuda şu önemlidir. Seyitlik konusunu mahkemelere karşı, ehli vukufa diyor işte, bilirkişilere karşı özellikle dillendirip hani dikkatleri üzerinden çekmek için, yani bunu da bir tevil, hı hı, konusu, hı hı, yapmaları söz konusu olamaz. Üstad böyle söylüyor. Diyor ki bir kişinin başka bir yerde seyit olmasına rağmen seyit değilim demesi, hı hı, seyit olması, olmamasına rağmen seyidim demesi, hı hı, hı, haramdır diyor.
Evet.
Bakın yani açık, net ve sarih bir şekilde bu konuda tevilli konuşma yapılamayacağını, neyse düz hakikat onu söylemek dinen bunun bir mecburiyet olduğu ve aksinin de haram olduğunu, hı hı, söylemesi ayrıca bir vurgudur. Risale-i Nur'da bu alıntı var. Ben ezberimden söylüyorum, hı hı, ki bu zaten bilinen bir konudur.
Hı hı.
Dolayısıyla bu konuda üstad açık bir beyanda bulunuyor. Yani kimseye karşı dikkati, nazarı başka yöne çekmek kastıyla veyahut işte durumu muhafaza etmek, durumu idare etmek kastıyla değil. Dinen aksinin haram olduğu bir konuda üstadın yani mümkün değil yani hayatını verir üstad haram konuya girmez. Mümkün değil tabii. Yani. Buna öyle bir şey kimse ithaf edemez. Dolayısıyla ben kendimi seyit bilemiyorum ama evet. Büyük Mehdi seyit olacaktır diyor.
Bir de üstadımızın seyit olduğunu gizlemesinin hiçbir sebebi yok ki. Yani her Müslüman için bu bir onurdur ya, bu bir şereftir.
Evet.
Sen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan olacaksın. Bir de bunu bileceksin. Şecereli. Sonra da sana sorulur, yok ben değilim diyeceksin. Yani zaten belli olur seyit oldu da her ahlinde. Ama söyler. Bu bir iftihardır. Yani şereftir ya. Bu madalyaya dolaşıyor gibi bir şeysindir bu. Yani bundan güzel şey mi olur?
Tabii ki.
Seyit olacaksın, söylemeyeceksin. Hatta inkar edeceksin. Bırak söylememeyi. Efendim siz seyit misiniz derler. Hayır ben seyit değilim diyeceksin. Ya böyle bir şey yok. Yani bu uydurma. Senin o söylediğin de alıntıyı da hemen kardeşlerimize de söyleyelim. Bizim her söylediğimiz Risale-i Nur'dan. Muhakemat sayfa 52. Seyit olmayan, seyidim veya seyit olan değilim diyenler ikisi de günahkar. Ve daimi ve huruç, isyan haram oldukları gibi, duhul ve huruç haram oldukları gibi hadis ve Kur'an'da dahi ziyade veya noksan etmek memnudur, yasaklanmıştır.
Evet.
Bak hem haram hem yasak bir şeyi üstadımız yapmaz.
Evet.
Seyitlik meselesi de bunlardan bir tanesidir. Üstadımıza sorulduğunda ben kendimi seyit bilmiyorum diye.
Evet. Kaldı ki bunu da söyleyelim. Çünkü üstad
evet.
Böyle üstadın evet. metodudur bu. Bakın evet. üstad evet. diyor ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulüne evet. aklı ve imanı yetmeyenlere üstad gerçekten yani Hazreti İsa Aleyhisselam gerçekten ölmüş olsa ve cennetin en uzak köşesinde olsa Allah ona evet. alıp getirmesi dünyaya ve evet. dünyaya hakim ettirmesi onun şanından, kudretindendir. Böyle yapar. Hikmeti böyle gerektirse diyor. Yani bütün evet. kapıları kapatıyor. Evet. Biz de diyelim ki hakikaten üstad Hazretleri seyit olsa ki isteriz yani.
Tabii canım ne kadar güzel bir şey.
Seyit olsa da bu onun büyük Mehdi olduğunun evet. bir yer alameti değildir. Değil. Çünkü üstad bunu mantıklarıyla ve vazifeleriyle evet. izah ediyor ki bu üç vazife ancak diyor evet. birisinde gözükecek ki buna büyük Mehdi değil. Diyebilesiniz
tabii,
diyor.
Tabii.
Ben de diyor evet. bir vazifesi bir cihette bir de üstüne üstlük bir yönüyle vardır diyor. Saltanat aleminde, siyaset aleminde ve diyanet aleminde bunlar Mehdi'de olacaktır. Yani cihat aleminde olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bütün mantıkları ifade ediyor. O şaşalı İslam birliğinin kurulması, dünyaya İslam'a hakimin olması, bu şaşalı olaylar Hazreti İsa ile birlikte bunları bütün dünya şahit olacak diyor. Bunlar çok görkemli olaylardır. Dolayısıyla bunlar da benim dönemimde olmadığı için ben büyük Mehdi değilim diyor. Mantıklarıyla, gerekçeleriyle, hayatın gerçekleriyle, Kur'an ve hadisin ışığıyla gayet güzel izah ediyor. Dolayısıyla inşallah şimdi üç vazifeyi okumuş olduk. Üstadımız çok kıymetli Risale-i Nur'unda bunları çok açık ifade etmiş ve Hazreti Mehdi'nin inşallah bir sonraki programımızda vasıflarını çok güzel izah ediyor.
Evet.
Elimizden geldiğince onları anlatmaya gayret edeceğiz. Müştehit, en büyük müştehit, en büyük müceddit diye başlayarak saydığı
Hakim,
Hazreti Mehdi'nin vasıfları var. Bunların tecellileri olmuş mu ve nasıl olacak? Onların detayları ve Serdar Hocam'ın güzel alıntılarıyla inşallah hakikaten önemlidir. Yani üstadın o vurguları da çok önemlidir.
İnşallah.
İnşallah bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hayırlı günler efendim.